Ayrım 20 sayfa 165. İlk hissettiği suydu. Ruhu sulu bir ortamda yüzüyordu. Bir yük gemisinin su dolu ambarında unutulmuş bir balya düşündü. Fazla olgunlaşmış bir meyvenin içindeki çekirdeği kendi kafasının içinde yüzüyordu şimdi. İkinci hissettiği iki kişi olduğuydu ya da çift. Sanki bilinci bir diğerini izleyebilen iki parçaya bölünmüş gibi düş görüyor. Kendini düş görürken izleyebiliyordu. Yoğunlaşıyor, uzaktan kendini yoğunlaşırken seyredebiliyordu. Dayan, beni duyuyor musunuz? Sizi duyuyorum. Hipnoz çok çabuk gerçekleşmişti. Paul Seysher önce duvara çizilmiş kırmızı bir çizgiye konsantre olmasını, sonra da kol ve bacaklarının ağırlığını hissetmesini istemişti. Dayan yoğun bilinçlilik durumuna geçivermişti bir anda. Ellerinin ayaklarının hareketsizliğini hissetmişti. Kol ve bacaklarının ağırlığı her an biraz daha artarken zihni hafifliyor, havalanıp özgürleşiyordu. Şimdi kaza anlarına döneceğiz. Dayan sırtı dimdik, elleri koltuğun kollarına dayanmış, başını sallayarak onayladı. Annenizin evinden çıkıyorsunuz. Saat kaç? Gece yarısına yakın. Tam olarak neredesiniz Dayan? Saçet Bulvarı'nda 72 numaranın girişindeyim. Sağanağın tıpırtıları, ışıklı çizgiler asfaltın kara yüzeyinde binlerce kertik, parıltılı taşları yüksek cepheler, nefes nefese kalmış gibi buhar soluyan mavimtırak sokak lambaları. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Gözleri kapalı cevap vermeden gülümsedi. Damarlarında dışarıdaki fırtınayla alay edercesine yeraltı nehirleri gibi dolaşan şampanya, Dayan ensesine vuran küçük ve sık damlaları duyuyor. Kendini iyi hissediyor, kendini buğulu hissediyor, yemek sırasındaki öfkesini unuttu. Charles'ın öpücüğünü, sadece o ana sarılıyor. Dayan, söyleyin, kendinizi bu dakikada nasıl hissediyorsunuz? Çok iyi. Yalnız mısınız? Kollarının arasında çocuğun sıcaklığı billurlaşıyor. Yağmurun bölemediği uykusundaki sakinlik. Lucien'le birlikteyim. Nüfusuma geçirdiğim oğlumla. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bulvarı geçiyorum. Trafik nasıl? Bulvar sessiz. Arabanız nerede duruyor? Old Fall Hipodromu hizasında. Tüm adresi hatırlıyor musunuz? Maşerel Ferenc, X40 Caddesi. Başka ayrıntılardan söz edin. Arabanızın markası ne? Bir arazi arabası, eski model, 80'li yıllardan kalma. Bir Toyota Land Cruiser. Şimdi arabanızı görüyor musunuz? Evet. Otomobil birkaç metre ötede sağanakla beliriyor. Dayan şimdi bir ön sesinin etkisi altında rahatsız. Bir pişmanlık, bir acı duyuyor. İçtiği için pişman. Kendini nefret ettiği, bu törene kurban ettiği için zaman yitirmeden kusursuz bir zihin açıklığına dönmek, her saniyeyi bütünüyle yaşamak isterdi. Seyşir'in hem uzak hem de yakın sesi odaya yayıldı. Şimdi ne yapıyorsunuz? Kapıyı açıyorum. Hangi kapıyı? Sağ arka kapıyı. Lucia'nın kapısını. Sonra düşüncelerini düzene koymaya fırsat bulamadan cevabı vücudundan aldı. Çok kesin, çok şiddetli duygular. Sırtını kamçılayan yağmur, ceketinin yakasından yükselen sıcaklık, kollarında Lucian'la arabanın içine doğru eğilen vücudu. Hipnotizmanın sesi daha güçlüydü artık. Şu anda ne yapıyorsunuz Dayan? Lucian'ı çocuk koltuğuna yerleştiriyorum. Bu an çok önemli Dayan. Bana her hareketinizi bütün ayrıntılarıyla anlatın. Parmaklarının arasında kısa süren bir tıkırtı, emniyet kemerinin tokasından çıkan tık sesi. Daha o anda ne kadar önemsiz olursa olsun çocuğunu korumaya yönelik hareketini tamamlayan o inatçı, gizli, bencil zevki yaşıyor. Birkaç saniye sonunda Dayan'ın sesi yükseldi. Ben emniyet kemerini taktım. Emin misiniz? Kesinlikle eminim. Seyşir'in kalın sesi tüm benliğini dolduruyor. Şimdi bu anınızda durun. Dikkatle arabanızın içine bakın. Dayan'ın bilincinin yarısı beynindeki kameranın işe koyulduğunu anladı. Şimdi artık gözlerini ezberlemiş resmin üzerinde gezdiriyordu. Arabanın içi karanlık, üzeri çeşitli eşya ile dolu, yıpranmış koltuklar, yerdeki buruşuk haki renkli battaniye, üzeri eski dergilerle dolu bagaj kapağı, kaplamasız, kumaşsız saç kapı içleri. Gerçekten de belliğini parçalara bölebiliyor, içinde gezip arşınlayabiliyordu. O anda farkına varamadı ama belliğinin ondan habersiz kaydettiği ayrıntıları inceleyebiliyordu. Ne görüyorsunuz dayan? Hiçbir şey, dikkati çekecek bir şey göremiyorum. Paul Seysher'ın sessizliği gergindi. Belli belirsiz psikiyatrın dikkat kesildiğini hissediyordu dayan. Adam sordu. Devam ediyor muyuz? Ediyoruz. Ses eski kayıtsızlığına döndü. Şimdi çevre yolunda mı ilerliyorsunuz? Dayan başıyla onayladı. Lütfen yüksek sesle cevap verin. Çevre yolunda ilerliyorum. Ne görüyorsunuz? Işıklar, ışık dizilileri. Daha açık konuşun. Tam olarak ne görüyorsunuz? Şakaklarının iki yanında camdan kalkanları ardında ışıklar gelip geçiyordu. Dayan, sodyumun portakal rengi ışıklığıyla alevlenen camların dokusunu neredeyse algılayabiliyordu. Neon dizileri diye mırıldanıyor. Dandı. Gözlerimi kamaştırıyor. Şimdi neredesiniz? Morif'te kapısının yanından geçiyorum. Yolda başka araç var mı? Çok az. Hangi şerittesiniz? Dördüncüde, en solda. Süratiniz kaç? Bilmiyorum. Sesin kıskacı daraldı. Kadrana bakın. Dayan belleğinin içindeki hız göstergesine baktı. Saatte 120 kilometre gidiyorum. Çok iyi. Yolda çevrenizde dikkatinizi çekecek bir şey görüyor musunuz? Hayır. Hiç arkaya olduğunuza doğru bakıyor musunuz? Bakıyorum. Dikiz aynamı onu görecek biçimde ayarladım. Lucien uykuda mı? Çocuk koltuğunda hafif ve saydam gölge, uykunun yoğunluğu, derinliği, karanlıklara karışmış siyah saçlar, bir bebeğinki gibi gür ve dağınık saçlar. Derin uykuda. Hareket etmiyor mu? Hayır. Arkada hiç hareket yok mu? Dayan dikiz aynasının görüş alanını taradı. Hayır, yok. Yeniden yola dönün. Neredesiniz? Darwin kapısına yaklaşıyorum. Kamyonu görebiliyor musunuz? Bedenin içinde bir korku. Evet, ben. Neler oluyor? Sağanağın kargaşasında yolun paralel çizgileri eksenlerinden çıkıyor. Hayır, çıkanlar çizgiler değil. Kamyon, kamyon şeridinden çıktı. Peşinden tüm yolu da sürükler gibi. Sinyal yok, hiçbir işaret yok. Yağmur ve ışık çizgisinden çapraza geçiyor. Dayan koltuğunda doğruldu. Seyşir'in sesi bir perde yükseldi. Ne oluyor? Kamyon, kamyon sola doğru kayıyor. Sonra diye sordu hipnotizmacı. Dördüncü şeride geliyor. Ne yapıyorsunuz? Frene basıyorum. O zaman ne oluyor? Tekerlerim su birikintisinde ilerlemiyor. Kayıyorum ben. Dayan bir çığlık attı. Anının gücünden yırtılmak üzereydi. Kamyon bariyere çarpıyor. Bir demir gürültüsü içinde kendi çevresinde dönüyor. Şoför mahalli dönüyor. Farlarıyla Dayan'ın ön camını yıkıyor. Ne görüyorsunuz? Hiç, artık hiçbir şey görmüyorum. Sağanak yağmur gözümü engelliyor. Frene basıyorum. Ağır kamyon tekerleri üzerinde yalpalıyor. Öfkeli buhar solukları, fren sesleri, kaostan fırlayan demir parçaları. Dayan omzunu sıkan bir el hissetti. Seyşir'in sesi çok yakınında. Ya Lucien, Dayan, ona hiç bakıyor musun? Tabii bakıyorum. Belliği billur duruluğunda geri geldi. Darbeden hemen önce tüm gücüyle bariyerlere çarpmadan tam önce Dayan çocuğuna bakmak için dönmüştü. Uykudaki yüz birden açılan göz kapakları aman tanrım uyanıyor. Neler olduğunu görecek. Bana onu görüp görmediğinizi söyleyin. Uyanıyor, uyandı. Seyşir artık bağırıyordu. Kemeri görüyor musun? Hala bağlı mı? Çocuğun yüzündeki korku, fal taşı gibi açılmış gözleri, korkudan büyümüş göz bebekleri. Dayan kemere bakın. Lucien kemerini açmaya çalışıyor mu? Bakamıyorum. Dayan artık gözlerini Lucien'inkinden ayırmıyordu. Seyşir'in sesi korkak çatlak. Yola bakın dayan, yola dönün. Bir refleksle önüne döndü. Gırtlağından bir çığlık yükseldi. Onu koltuğundan fırlatacak güçlü bir çığlık. Hayır. Penceredeki jalüzelere çarptı Seyşir. Dayan'ın üzerine atıldı. Ne görüyorsunuz Dayan? Yine haykırdı. Hayır, ne görüyorsunuz? Dayan cevap veremiyordu. Psikiyatrın sesi tonu değişti. Daha sakin ama tümüyle kilitlenmiş buyurdu. Uyanın. Dayan jakuzilerin dibine çökmüş kasılıyor, ürperip sarsılıyordu. Uyanın, emrediyorum, uyanın. Dayan gerçek bilince döndü, gözlerini kıpıştırıyordu. Jalüzilerden birine kötü çarpmış olmalıydı. Yüzünden akan kan gözyaşlarına karışıp tatlı bir nehre dönüşüyordu. Seyşir genç kadının üzerine eğilmişti. Sakin olun Dayan, artık buradasınız, benim yanımda, her şey yolunda. Dayan konuşmaya çalıştı ama ses telleri direniyordu. Ne gördünüz diye sordu doktor. Genç kadının dudakları titredi, hiç ses çıkarmadı. Hoşgörü dolu bir sesle yeniden sordu doktor. Arabanızda bir adam var mıydı? Saçlarını sallayarak başıyla hayır dedi. Arabada değil, hayır. Psikiyatrın yüzü şaşkınlığını gösteriyordu. Dayan devam etmeye çalıştı ama kelimeler boğazında düğümleniyordu. İşte o zaman son görüntü belliğini kamçılamaya başladı. Tam yeniden yola baktığı anda görmüştü. Sağ tarafında 100 metre kadar ötede çevre yolunun çalılıklarının arasında yağmurun altında bir adam duruyordu. Haki renkli geniş bir parkaya bürünmüş kapşonunu çıkık elmacık kemikli yüzünün üzerine devirmiş, işaret parmağını kamyona doğru uzatmış bir adam. Sanki tek hareketiyle korkunç kazayı tetiklemiş gibi. Dayan adamın yeşil paltosunu tanıdığından emindi. Rus ordusunun radyoaktiviteye karşı kullandığı parkaydı bu. 29. kısım. Böyle mi? Bilgisayar operatörü robot portreye çıkık elmacık kemikleri ekledi. Dayan başıyla onayladı. Gece yarısı olmuştu. 2 saatten bu yana çevre yolundaki kişinin robot portresini çizmek amacıyla Quel des Koe'deki fizyonomi uzmanlarıyla birlikte çalışıyordu. Hipnoz seansından sonra Paul Seysher'ın ısrarlı sorularına rağmen Dayan psikiyatrın yanından ayrılmış, doğruca cinayet polisine gitmişti. Ya ağzı? Dayan ekranda birbirini izleyen çeşitli dudak resimlerine baktı. Etli hareler, küçük ovaller, M şekiller, dümdüz çizgiler, belirgin, ince bir dudak seçti. Gözler. Ekranda yeni bir resmi seçti. Dayan göz kapakları düşük, baklava şeklinde karar kıldı. Göz bebekleri içinde çocukların kalem kutularında şıngırdayan ağır mürekkep hokaları gibi koyu ve mavimtırak bir renk seçti. 100 metre öteden gördüğü bir yüzü böylesine ayrıntılı tarif etmek mantıksız görünüyordu. Ne var ki bu konuda yemin etmeye hazırdı. Tıpkı bilinçaltında kazıdığı öteki ayrıntılar gibi. Katilin gözleri tıpatıp böyleydi işte. Peki kulaklar, Dayan cevap verdi. Kapşonu vardı. Nasıl bir kapşon? Yağmurluk kapşonu, yüzünün etrafında ipleri sıkıca bağlanmış. Uzman ekrandaki yüzün çevresine kusursuzca kapşonu andıran koyu bir gölge çizdi. Dayan biraz gerildi. Gözlerini kıstı. Ekrandaki yüz şekilleniyordu. Açık ve geniş bir alın, kırışıklıkların ortasında çakmak taşı gibi elmacık kemikleri, göz kapaklarının tembelliği altında akik parıltılar saçan mavi siyah gözler. Dayan ekrandaki yüzde bir canavar, bir acımasızlık belirtisi görmeye çabalıyordu. Ama çizgilerin güzelliğini kabul etmek zorunda kaldı. Patrick Langlois göründü. Ekrana bir göz attıktan sonra Dayan'a döndü. Yüzünde endişeli bir ifade. Buna mı benziyor diye sordu. Dayan başıyla onayladı. Polis komiseri robot portreye fazla inanmaksızın baktı. Gecenin 10'unda bürosuna gelmeyi, portreyi oluşturmak için bir fizyonomi uzmanı çağırtmayı kabul etmişti. Elindeki karton dosyayı göğsüne bastırarak masanın bir köşesine ilişti. Üzerinde asker parkası vardı diyorsunuz, öyle mi? Evet, Sovyet paltosu, radyoaktiviteye karşı kullandıklarından nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Bundan 5 yıl kadar önce Sibirya'nın doğu ucunda Kamçatka'da bir göreve gitmiştim. Bir askeri kamp kampa yerleştirilmiştik. Tesadüfen bir nükleer alarm tatbikatı izledim. O zaman bu paltoları yakından inceleme fırsatı buldum. Çapraz bağlanıp yakayı da polis komiseri bir işaretle konuşmasını kesti. Bilgisayar başındaki uzmana portreyi basmasını söyleyip Dayan'a döndü. Benimle gelin. Aralık kapıların, karanlık pencerelerin açıldığı koridordan geçtiler. Loş odalar hala bazı polislerin çalıştığı karmaşık köşeler göründü. Langios kadife kaplı bir kapının kilidini açtı. İçeri girip halojen bir lamba yaktı. Eski kağıtlar, yıpranmış deri eşyalar bir mübaşir odasını andırıyordu. Dayana bir koltuk gösterip masanın karşı tarafına oturdu. Bakışlarını kaldırmadan önce bir süre parmağıyla masaya vurdu.